Dördüncü kaset, ikinci yüz. C. Viyana Kongresi. 1. Viyana düzeninin mimarları. Kastilyak ve Metternich. Napolyon 19. yüzyılın ilk 15 yılı içinde liberalizm ve özellikle milliyetçilik akımlarını silah zoruyla Avrupa kıtasına yayarken aslında çıkarları çatışan ve birbirlerine karşıt ideolojilerle bağlanmış iki devlet adamı Avrupa barış ve düzeninin sorumluluğunun omuzlarında olduğunu anlamışlardı. İngiliz Dışişleri Bakanı Kastilyak ile Avusturya Başkanı Metternich. Birisi parlamenter yapıya sahip bir ada devletinin, öteki çok uluslu ve otokratik bir kara devletinin politikasını yürüten kişilerdi. Onları bir araya getiren şey, Avrupa barış ve düzeninin ancak Napolyon'un savaş alanlarında yenilgiye uğratılmasından geçtiğine ait ortak bir anlayışa varmış olmalarıydı. İkisine göre de barış, istikrarlı bir dünya düzeninin ve yaygın bir meşruiyetin, onlara göre meşru bir biçimde kurulmuş monarşilerin yeniden kurulması anlamına geliyordu, kurulmasından sonra gerçekleşebilirdi. Kastilyak'ın İngiltere'si kıtadaki müttefiklerinden değişik bir ülkeydi. Bir kere geniş ve hala genişlemekte olan Avrupa dışı çıkarları vardı. İkinci olarak Napolyon tarafından hiç işgale uğramamıştı. Son olarak da en tutucu hükümetler zamanında bile parlamenter sistemini ve kişi hak ve özgürlüklerini korumasını bilmişti. Bunlara rağmen İngiltere Napolyon'a karşı yürütülen savaştaki büyük payı dolayısıyla Avrupa'nın yeniden kurulması çabalarına katılmamazlık edemezdi. Savaş İngiltere'yi adaya kapanık halinden çıkarmış, İngiliz devlet adamlarını Avrupa'nın siyaset önderleriyle sıkı bir temasa sokmuştu. Ayrıca Kastilyak ile Metternich arasında doğan karşılıklı saygı ve anlayış iki ülkeyi birbirine yaklaştırmaktaydı. Öte yandan bir takım nesnel koşullar da İngiltere-Avusturya yakınlaşmasını zorluyordu. Bir ada devleti olarak İngiltere'nin dış politikasının özü, kıtada bir devletin egemen olmasını engellemek ve Manş Denizi'nin güvenliğini sağlamaktı. Bunlar olursa savaş sonrası barışın incelikleriyle uğraşmak ve kıta ülkeleriyle uzun görüşmelere girişmek için bir zorunluluk kalmıyordu. Ama Napolyon yenilgi üzerine yenilgi almaya başladığı zaman zaten büyük güçlüklerle kurulmuş bulunan koalisyonda dağılma belirtileri görüldü. Tarafların çatışan çıkarları su üstüne çıktı. Metternich ne kadar güçlü durumda olursa olsun savaş sonrası düzenini tek başına kuramayacağına göre bir başka güçlü devlet adamına gerek duyulmaktaydı. İşte Kastilyak'ın ileri görüşlülüğü burada ortaya çıkmaktadır. Böyle olmazsa Kastilyak İngiltere'nin çıkarlarını çok dar tanımlayarak dikkatini Fransa üzerinde odaklaştırabilir ve böylece Rusya'nın Avrupa'da başat duruma yükselmesine yol açabilirdi. Ayrıca Avrupa'da istikrar bir bakıma Avusturya ile Prusya arasında ciddi bir rekabet olmamasına bağlıydı. Böylesine bir rekabet ancak Rusya'nın işine yarayabilirdi. Kastilyak karmaşık bir diplomasi ile bu rekabeti önlemesini bildi. Kastilyak, Viyana Kongresi'nde yalnız İngiltere'yi sadece bir dış politikası anlayışından kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda bu devletin Fransa'ya karşı cezalandırıcı ve sert bir politika izlemesini de engelleyebilmiştir. Ona göre fiziki güvenliği sağlamış olmanın göz kamaştırıcı saygınlığı, törel düşüncelerin önemini gölgelememeliydi. Metternich ile Kastilyak, ülkelerinin geleneksel ve farklı görüş ve uygulamalarını bir kenara iterek Avrupa politikasının genel hatlarında yani barış ve düzenin kurulmasında anlaşıp el ele verdiklerinde Viyana düzeni ortaya çıktı ve istikrar sağlandı. 2. Cezalandırma yerine denge. Viyana düzenlemesinin sağladığı göreli barış ve istikrar yani bu düzenlemenin başarısının gizi Kastilyak ile Metternich'in cezalandırma yerine denge. İntikam yerine meşruiyet yönünde hareket etmelerinde ve kısır çıkar çatışmalarını bir kenara itmelerinde yatar. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan anlaşma intikamcı olmayınca Fransa'da yenilgi anıları da uzun sürmedi. Eğer Fransa eziklik ve yenilginin acısıyla baş başa kalsaydı, yeni kurulan uluslararası düzeni meşru görmeyebilir ve onu silah zoruyla değiştirmeye kalkışabilirdi. Bu anlayış ve uygulama bugün bile yerel savaşlarla dolu ve savaşanların isteklerinin karşı taraf için ağır ve kabul edilemeyecek olduğu dünyamıza son derece önemli dersler vermektedir. Viyana Kongresi'nden 100 yıl sonra Almanya'nın 1919 tarihli Versailles Barış Antlaşması'nın ağır hükümlerine ve oluşturduğu yeni uluslararası düzene karşı yaptığı buydu. Türk ulusunun Versailles'tan çok daha ağır olan Sèvres Barış Antlaşması'na karşı açtığı mücadele ve bu mücadelenin Lozan'la başarıya ulaşması ve Türkiye'nin yeni kurulan uluslararası sisteme 3 yıl gecikmiş olarak girmesi, Türkiye dışında bilim adamlarının pek akıllarına gelmeyen önemli bir örnektir. Galip devletlerin korkutucu iştahların sınırlandıramamalarının sonucu olarak yıkılan Osmanlı Devleti'nin başat üyesi olan Türk insanına yaşayacak alan bırakılmadı. İleride görüleceği gibi Metternich ve bir dereceye kadar Kastlerjag'ın ulusçuluk akımına düşman olmaları 19. yüzyıl başlarında bağışlanılabilecek bir yanlıştı. Ama 20. yüzyılın başında tüm Avrupa devletleriyle birlikte Osmanlı Devleti'nin eskiden 300 yıl yönettiği Doğu Avrupa ülkelerinin ulusçu akımları başarı kazanırken, belki de daha doğrusu başarı kazanmaları sağlanırken, Türk ulusuna aynı hakkı tanımayan Lloyd George için aynı hafifletici nedeni bulmak zordur. Galip devlet ya da devletin uzun vadeli çıkarları için kendilerini sınırlandırarak yenik ya da yenikleri yeni oluşan uluslararası sistem içine almaları ve böylece meşru bir uluslararası düzen kurmaya çalışmalarına özellikle çağdaş tarihte çok az rastlanır. İşte 30 Mayıs 1814 tarihli Barış Antlaşması, galip devletlerin kendi kendilerini sınırlandırmalarının en güzel örneğidir. Galip devletler intikam yerine güç dengesinin peşinde koşmuşlardır. Asıl amaçları Fransa'nın savaşta ele geçirdiği toprakları geri almak ve Napolyon'un tahttan indirdiği meşru monarşileri yeniden kurmaktı. Hatta Napolyon'un Waterloo yenilgisinden sonraki 20 Kasım 1815 tarihli Barış Antlaşması da cezalandırıcı değildir. Fransa Napolyon'un yaptıklarından dolayı uluslararası sistem içinde küçük düşürülmemiştir. Müttefikler Rusya'dan korkmasalardı, koşullar belki daha ağır olabilirdi. Fransa bir yanda Avusturya ile İngiltere, öte yanda Rusya ile Prusya arasında bir denge unsuru olarak görüldüğü için barış da hafif olmuştu. Bu doğrudur ama nedeni ne olursa olsun sonuç değişmemektedir. Metternich ve dolayısıyla Viyana Kongresi'nin meşruiyet iddiası ise şuydu. Mevcut devletlerin sınırları kutsaldır, dokunulamaz ve her devlet bu kutsal sınırlarının içinde istediği gibi hareket etmekte ve istediği rejimi kurmakta serbesttir. Özetle Metternich ve Kastlerjag'ın önderliğindeki Viyana Kongresi Avrupa Barış ve Gönenci'nin ilgili halkların sözde isteklerine uyularak değil, meşru otoriteye titiz bir itaat sağlanarak korunabileceği kararına vardı. 3. Viyana Düzenlemeleri. Fransa'da tekrar iktidara getirilen Bourbon hanedanlığı ile müttefikler arasında ilk antlaşma Paris'te 30 Mayıs 1814'te imzalandı. Antlaşmaya göre Fransa 1792'deki sınırlarına çekildi ve kendisine savaş tazminatı ya da tamirat borcu yüklenmedi. Viyana Kongresi öncesinde Rusya, Osmanlı Devleti ve Balkan konularını kongrede konuşulacak konuların dışında tuttu. Osmanlılarla son savaşın ganimeti Basarabya'yı ve özerk bir büyük dükalık olarak Finlandiya'yı ele geçirdi. İngilizler de denizlerin serbestliği ve sömürge konularını kongre gündeminin dışında tutmaya çalıştı. Böylece İspanya'daki bağımsızlık mücadelesi kendi haline bırakıldı. Napolyon'un kıta sisteminin yıkılması, endüstri devriminin İngiliz üreticilerine buhar gücüyle çalışan makineler sağlaması, deniz aşırı sömürgecilikte ciddi bir rakibin kalmaması ve deniz gücü tekeliyle İngiltere 100 yıl sürecek dünya üstünlüğü dönemine girdi. Viyana Kongresi'ne tüm Avrupa devletleri ve hatta Napolyon'un yıktığı Kutsal Roma İmparatorluğu ile birlikte son bulan eski devletlerin temsilcileri bile yeniden bağımsız birimler olabilme umuduyla katılmıştır. Ancak kongreye egemen olan ve nihai kararları alan yine de 4 büyük devlet, İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya oldu. Delegelerin tümü Avrupa özgürlüklerinin korunması, yani Avrupa devletlerinden birinin tüm sisteme egemen olamaması konusunda aynı görüşteydiler. Napolyon'un Avrupa çapında kurmak istediği sisteme verilen ad olan evrensel monarşi, toprak düzenlemeleri, bazı devletlerin sahip olabilecekleri asker sayısının sınırlandırılması gibi tedbirlerle önlenecekti. Hollanda ile Belçika birleştirilerek, Fransa'nın Flander düzlüklerine doğru olası genişlemesine karşı koyabilecek güçlü bir devlet kurulmak istendi. Ren'in batısındaki Alman toprakları Prusya'ya verilerek, bu devlet Avrupa'nın ortasında doğuda Rusya, batıda Fransa'ya karşı denge oluşturabilecek güce kavuşturuldu. Sayıları 39'a indirilen ve Avusturya'ya Prusya'yı da içeren Alman devletleri gevşek bir German konfederasyonu biçiminde örgütlendi. Ancak daha önce sözü edilen Alman ikiliği ya da rekabeti sorununa bu düzenleme ile son verilemedi. Büyük devletlerin ve özellikle çok uluslu bir imparatorluğun başkanı olan Metternich'in milliyetçilik akımından korkusu, Alman milliyetçilerinin tek bir Almanya çağrısını sonuçsuz bıraktı. Napolyon'un yarattığı Varşova Büyük Dükalığından Rus çarının hükümdarı olduğu, anayasalı ve dükalığın topraklarına sahip yeni bir Polonya kuruldu. Böylece Fransız denetiminden Rus denetimi altına geçmesinden başka bir değişikliğe uğramadı. Bir kısım Polonyalılar Prusya ve Avusturya sınırları içinde kaldığından Polonya 18. yüzyılın sonundaki parçalanmış durumundan kurtulamadı ve devletin bölünmüşlüğü sürdü. Bu arada Napolyon'un kongre toplantıdayken kaçması, yeniden Fransa'nın başına geçmesi ve Waterloo'da yenilmesi üzerine Fransa ile 2. Paris Barış Antlaşması yapıldı. Bu birincisinden biraz daha sert bir antlaşmaydı ve 700 milyon frank tazminat ödenene kadar işgal altında bulunması kararlaştırıldı. Kasım 1815'te bu antlaşmanın hükümlerini uygulamak ve gerekirse barış için uluslararası askeri önlemler almak üzere İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında dörtlü ittifak kuruldu. Bu dört büyük devletin ittifakı yanında Avrupa'da kral ve imparator arası Hristiyanlık barışına içten bir bağlılığı olan Çar Alexander'ın girişimiyle yükümlülüğü belirsiz bir kutsal ittifak da kuruldu. İttifakı imzalayan monarklar Avrupa'da Hristiyanlığın barışçı ilkelerini koruyacaklar ve her konuda birbirlerine yardım edeceklerdi. Bu ittifaklar Osmanlı Padişahı, Papa ve İngiltere dışında tüm monarklar tarafından imzalandı. 4. Genel değerlendirme. Paris Antlaşmaları ve Viyana'daki düzenleme ile Viyana Kongresi, 1648 tarihli Vestfalya Barışı ile 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Paris Barış Antlaşmaları arasında en geniş ve köklü değişiklikler getiren uluslararası diplomatik toplantıdır. Bir uluslararası düzen uzun ömürlü ve etkili olabilmesi için antlaşma yükümlülüklerinin yanında ortak ilkelere ve ortak bir törel bakış açısına da gerek gösterir. Viyana sistemi o dönemde hala geçer akçe olan siyasal tutuculuğa dayanmaktaydı. Viyana Kongresi sonucunda oluşan yeni düzen ve ittifaklar sistemi hakkında Goethe şunları söylemiştir. İnsanlık için daha büyük ve daha yararlı bir şey icat edilmiş değildir. Gerçekten Goethe, adalet ve düzensizlik yerine adaletsizlik ve düzeni yeğlerim diyen adamdı. Erasmus, en kötü barış bile en haklı savaştan daha iyidir demiyor muydu? İster bu basma kalıplardan etkilensinler, ister etkilenmesinler. Napolyon savaşlarının korku ve büyük sıkıntılarından sonra, galip devletlerin önderleri, uluslararası ilişkilerin törel değerlerin ötesinde daha iyi örgütlenmesi gerektiğini bütün açıklığı ile anlamışlardı. Metternich ve arkadaşlarının kurdukları sistemin iki zayıflığı vardı. Bunlardan birisi yakın doğu, yani bir bakıma Osmanlı Devleti sorunuydu. İkincisi milliyetçilik akımı, yani çizilen sınırların doğal ve ulusal sınırlar olmamasıydı. Metternich'in bu konularda en büyük umudu, eğer Rusya'yı Avrupa'da tutuculuğa bağlarsa bu devletin yakın doğuda tutucu olabileceğiydi. Yani sistem bir bakıma Rusya'nın vereceği güvenceye ve yakın doğuda kurulmuş bulunan statükoya saygı göstermesine dayanıyordu. Bu güvence bir kere geri alındı mı sistem tümüyle çökebilirdi. Dolayısıyla Rusya Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki toprakları üzerinde genişleme emellerine başlayıp burada Avusturya ile çatışma olasılığı ortaya çıkınca ve Doğu Avrupa'da Rusya'nın da desteklediği ulusçuluk akımları güçlenmeye başlayınca Viyana sistemi de çöktü. Viyana'nın mimarı Metternich'in hiçbir ulusçuluğa en ufak bir sempatisi yoktu. Ona göre devletler monarkların kişisel topraklarıydı ve bundan başka bir birleştirici öğeye ihtiyaçları da yoktu. Ne yazık ki burada Metternich'in tarihsel süreci sezme yeteneğine sonunda başarısız da olsa kredi vermek gerekiyor. İnsanoğlunun tarihinde bu kitabın genel çizgisinden de anlaşılacağı gibi en etkili ve belki de tek birleştiricinin gücünü en etkin biçimde kullanmasını bilen büyük otokrasiler olduğu görülüyor. Bunlara karşı savaşan ulusçuluk ve liberalizm, Zaman zaman başarı kazansa da yeni ve dayanıklı bir birleştirici öğe bulunmadığından, birleştirici otokrasi tarih döngüsündeki yerini eninde sonunda yine alıyor. İşte içinde Almanlar, Macarlar, Slavlar ve İtalyanlar bulunan Avusturya otokrasisi tüm 19. yüzyıl boyunca ulusçuluk ve liberalizmin en güçlü düşmanıydı. Ama Metternich'in sonunda yenmeyi başaran da Avrupa sahnesinde giderek çok önemli bir güç haline gelen ulusçuluk ve liberalizm oldu. Metternich bazı konularda büyük devlet adamı niteliğine sahipti. Ülkesini Napolyon'dan kurtaran adam ve Avrupa'nın yeni düzeninin kurucusu olarak prestiji çok yüksekti. Kurucu olmak bir yana, dönemin öteki otokratlarını öylesine yönlendirmeyi başarmıştı ki, 1815 ile 1848 arasındaki döneme Metternich dönemi demek çok yanlış olmaz. Ancak bu törel değerleri esnek, ilkeleri katı ve etkisi çok geniş olan otokrat, bakış açısını çok daraltıcı ve uzun sürede yanıltıcı bir entelektüel boşluğa sahipti. Dönemin devrimci havası ile otokrasi arasında hiçbir ortalama nokta düşünmemiş ya da düşünüp bulamamıştı. Ayrıca daha önce de değinildiği gibi, Metternich sistemi son derece güçlü bir akıma da sürekli ters düşmekteydi. Metternich'in temsil ettiği Avusturya İmparatorluğu, ulusçuluğun yatsınması temelinde kurulmuştu. Böyle bir ulusçuluğu ezmeye çalışması ileride görüleceği gibi, Birinci Dünya Savaşı'nın ani nedenlerinden biri olacaktır. Ç. 1830 ve 1848 devrimleri. 1. Ekonomik ve toplumsal ortam. 1789 Fransız devriminin doğrudan sonucu olan liberal ve milliyetçi düşünceler, Napolyon'un öteki Avrupa devletleriyle savaşları ve işgalleriyle hemen hemen tüm Avrupa'ya taşınmıştır. O kadar ki bu düşüncelerden etkilenmeyen hiçbir Avrupa devleti kalmamıştır demek yanlış bir gözlem olmayacaktır. Fransa'daki devrim bazen eski siyasal sistemleri yıkan, bazen işgal ve savaşa yol açan ve bazen de daha verimli toplumsal ve siyasal kurumların kurulmasını sağlayan dirik ve patlayıcı güçleri Avrupa sahnesine sokmuştur. Bunlara karşı mücadelede Avrupa'nın liberalizm ve milliyetçilik kokan yeni havasını anlamayan ya da anlamak istemeyen yöneticiler ilk aşamada Napolyon'u yendiler ve 1815 Viyana Kongresi kararlarıyla eski düzeni sürdürmeye çalıştılar. Ancak Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa sahnesine değişiklik getiren yeni güçlerle endüstri devrimi, liberalizm ve milliyetçilik, süreklilik güçlerinin monarşi, kilise ve feodalizm çatışması Avrupa'ya Fransa'dan başlamak üzere bir dizi devrim daha getirecektir. 1830 yılındaki liberal nitelikte ayaklanmaları daha iyi anlayabilmek için dönemin ekonomik ve toplumsal yaşamını kısa da olsa belirtmekte yarar var. Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni buluşların üretime uygulanması ile Batı Avrupa'da makinalaşmış endüstri dönemi başlamıştı. 1830'lara gelindiğinde bu ekonomik değişikliğin en önemli toplumsal ve siyasal sonucu imalat, iş ve ticaretle uğraşanların sayı, zenginlik ve etkinliklerinin artmasıdır. İşte burada endüstrileşme ile liberalizmin güçlenmesi arasında doğrudan bir bağ kurulabilir. Zenginleşen ve etkinliğini arttıran burjuva, kendi çıkarlarına daha uygun bir politika ve kendi görüşlerine uygun bir hükümet biçimi doğrultusunda çalışmaya başlamıştı. Ancak şimdi bu süreç içinde yeni makinaları çalıştırmak için yetişmiş üstün nitelikte işçi gerekmemekte, fazla ücret istemeyen kadın ve çocuklar işe alınmaktaydı. Böylece 19. yüzyılda işçi piyasasının niteliği değişti. Kentler işçi aileleriyle doldu. Fazla çalışma saatleri ve az ücret yeni ve büyük toplumsal sorunlar ortaya çıkardı. Rakip firmalarla acı rekabet yüzünden işveren etkili yasaların da bulunmamasıyla çalışma saatlerini uzatıyor ve ücretleri düşük düzeylere indiriyordu. Hemen hemen her Avrupa ülkesinde mevcut rejimlerin yetersizliğine karşı bir yandan işveren ve öte yandan işçinin hoşnutsuzluğu bir dizi devrime yol açtı. Bu durumda yöneticiler iki tehlike karşısında kaldılar. Orta sınıf ve işçi sınıfı. İkincisinin kesin, köklü ve kendilerine göre aşırı isteklerinden daha çok korkan yöneticiler, genel olarak orta sınıfa ödün vererek onların desteğini sağlamak yoluna gittiler. Fransa'da 1830 devriminden sonra Fransız kralı olan ve 1848 yılına kadar iktidarda kalan Louis Philippe bu yolu denemiştir. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak Avrupa'da Fransız devrimiyle hızlanan liberal akım temelde halkın egemenliğinden çok parlamenter kuruluşların egemenliğini savunmuştur. Ve bu açıdan bugünkü demokrasi anlayışından farklıdır. Yalnız Fransa'da değil, tüm Avrupa ülkelerinde liberaller hemen hemen tüm 19. yüzyıl boyunca seçme hakkının mal ve mülk sahibi yurttaşları içine alacak biçimde sınırlandırılmasını, bunlara sahip olmayanlara bu hakkın verilmemesini savunmuşlardır. Kurmaya çalıştıkları düzen, meclis gibi parlamenter kurumların egemen olduğu düzendir. Ayrıca yine bugünkü demokrasiden farklı olarak, eşitlikten çok özgürlüğün savunuculuğunu yapmışlardır. Kısaca, mutlak monarşiye karşı siyaset, ekonomi ve din alanlarında özgürlük, liberalizmin asıl amacı haline gelmiştir. Gerek 1789 ve gerekse şimdi ele alınacak olan 1830 ve 1848 devrimleri bu temel anlayışın ışığı altında değerlendirilmelidir. 2. Fransa'da 1830 ve 1848 devrimleri. Napolyon'dan sonra Fransa tahtına oturtulan 18. Louis'nin yönetimi öldüğü tarih olan 1824 yılına kadar sürdü. Louis bütünüyle olmasa bile Fransız devriminin anlamını bir dereceye kadar kavramıştı. Bunun sonucu olarak anayasalı meşruti bir rejim kurulmuş, millet ve ayan meclislerine dayanan iki meclisli bir yasama sistemi kabul edilmişti. Ancak meclislere seçilmek ve seçmek için mal ve mülk üzerinden vergi vermek gerekiyordu. Üstelik ayan meclisinin üyelerini kral seçmekteydi. Böylece kurulan sistem burjuvaziye olanak sağlamakta ise de asıl soyluların eline geçmiş olmaktaydı. Bu koşullar altında kral kısa bir süre içinde tekrar mutlak yönetimi seçti. Özgürlükleri kısıtladı, basına sansür koydu, üniversiteleri denetim altına aldı. 1824'te 14. Louis'nin yerine geçen 10. Charles, baskıyı daha da arttırınca halk ayaklandı ve 1830'da Paris sokaklarında 3 gün süren kanlı çarpışmalar oldu. Ülkeden kaçan 10. Charles'ın yerine, Orléans hanedanlığından ve liberal eğilimli olarak tanınan Louis Philippe Fransa tahtına oturdu. Liberalizm Fransa'da başarı kazanmış gibi görünüyorsa da bu kısa süreli oldu. Kendisi de zengin bir girişimci olan Louis Philippe, iktidarını 1848 yılına kadar zengin burjuvaziye dayayarak yürütmüştür. Ülkede 1848 devriminin patlak vermesinde Louis Philippe'in bu yönetim biçiminin payı büyük olmuştur. Ancak başka nedenler de vardır. Daha önce de değinildiği gibi, Louis Philippe'in dayandığı burjuvaziyi birinci plana getiren ekonomik yapı değişikliği, Avrupa'da yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkarmıştı. İşçilerin fazla iş saati, az ücret, fabrikalarda kötü sağlık koşulları, kadın ve çocukların çalıştırılmaları gibi birçok ekonomik ve toplumsal sorunları vardı. Bu sorunları çözmek için işçiler greve gidiyorlardı. Louis buna karşı sert tedbirler aldı ve kişi özgürlüklerini her gün biraz daha kıstı. Bu davranış ise liberallerle şimdi Avrupa sahnesinde seslerini duyurmaya başlayan sosyalistlerin Louis Philippe'e karşı güç birliği yapmaları sonucunu verdi. Paris tıpkı 1830 devriminde olduğu gibi kanlı çatışmalara sahne oldu ve yine tıpkı 10. Charles gibi Louis Philippe de ülkeden kaçınca sosyalist Louis Blanc'in başkanlığında bir geçici hükümet kuruldu. Geçici hükümet bir yandan büyük burjuvazinin dolaplarına kurban giderken, öte yandan gizli örgütler içinde faaliyet gösteren aşırıların baskısı altında kaldı ve çalışamadı. Fransız tarihinde en geniş seçmen kitlesinin desteğini sağlayan bu yeni cumhuriyet girişimine karşı cephe almakla aşırılar tutucu bir tepkinin oluşmasına yol açacaklardır. Barikatlarda savaşma ve şiddetli darbe geleneği, parlamenter hükümet kurumlarına karşı çevrilmiş ve Fransa'daki cumhuriyetçi günler zayıflamıştır. Bu da tutucu tepkilere kapıyı sonuna kadar açacaktır. Fransız halkının terör rejimi sırasındaki baskı ve karışıklık ortamında cumhuriyetçiliğe karşı duyduğu tepki henüz küllenmemişti. Yeniden bu acı günlere dönmemek için işleri düzene koyacak ve barış ortamını kuracak dürüst bir otokratta kurtuluşunu bulması güç olmadı. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak 1848 yılının Temmuz ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutucu tepki çok açık bir biçimde görülür. Napolyon Bonaparte'ın yeğeni Louis Napolyon gibi bir otokrat, 7,5 milyon oyun 5,5 milyonunu alarak cumhurbaşkanı olmuştur. Louis Napolyon 4 yıl sonra 1852'de diktatörlüğünü kuracak ve 3. Napolyon adıyla imparatorluğunu ilan edecektir. Bu diktatörlük 1871 yılına, yani Prusya'nın Alman Ulusal Birliği'ni kurarken Fransa'ya savaş açıp onu savaş alanında yendiği Sedan tarihe kadar sürecek ve bundan sonra 3. Cumhuriyet dönemi başlayacaktır. 1848'de kurulan Cumhuriyet rejiminin en büyük hatası, nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylülerin desteğini kazanmak için bir tarım programının olmamasıdır. 1789 devriminin hiç olmazsa bazı yeniliklerini izleyen Napolyon Bonaparte, köylülere topraklarını vermiş ve feodal nitelikte vergileri kaldırmıştı. 1848 Cumhuriyet yönetimi ise köylülerin biriken borçlarını hemen tasfiye etmelerini istemiş ve toprak üzerindeki vergiyi arttırmıştı. Bu durumda köylülerin kendisinin de gırtlağına kadar borcu olan ve köylülerin borçlarına bu açıdan bakacak olan büyük isimli Louis Napolyon'u başlarında görmek isteyecekleri açıktı. Halk yeni bir Napolyon arıyordu. Ünlü Fransız şairi Lamartine, "Halk hata yapmada serbest bırakılmalıdır," demişti. Yapılan hata 3. Napolyon'un 2. imparatorluğudur. Fransa'nın dışında İspanya ve Portekiz'de yeniden liberal nitelikte anayasalar hazırlanıp yürürlüğe konmuş, İtalya'daki liberal bir ayaklanmada Avusturya tarafından bastırılmıştır. 1830 yılındaki ayaklanmalar dalgası İngiltere'yi de etkilemiştir. İngiltere'de ticaret ve sanayi burjuvasından gelen baskılar sonucunda 1832 yılında çıkarılan bir yasa ile seçim bölgeleri burjuvaziye daha geniş bir temsil olanağı sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmiş, oy kullanma hakkı genişletilmiş ve seçim yasası değiştirilmiştir. Bu yasa büyük burjuvaziyi hoşnut kılmışsa da küçük burjuvazi ve işçiler bununla yetinmemişler, şartizm denen bir hareketi başlatmışlardır. Bu sınırlı oy kullanma hakkında genel oya geçilmesini, gizli oy açık sayım ilkesinin benimsenmesini, milletvekili seçileceklerde belli bir zenginlik düzeyine erişmiş olma koşulunun aranmasını savunan bir hareketti. Böylece 1830'larda İngiliz liberalizmi Avrupa devletlerinde henüz filizlenmekte olan liberalizmi çok aşan bir düzeye ulaşmış bulunmaktaydı. 3. Avrupa'da 1848 devrimleri. A. Ulusçuluk. 19. yüzyılı önceki yüzyıllardan ayıran temel öğelerden biri de ulusçuluktur. 19. yüzyıla kadar Avrupa feodal bir temel üzerinde bir araya gelmiş birçok siyasal birimden oluşmaktaydı. 19. yüzyılda ise bu küçük siyasal birimleri bir araya getirmekte ve büyük imparatorluklar içinde yaşayan ulusların bağımsızlıklarını sağlamakta, endüstrileşme ve liberalizmin yanında önemli bir payı olan ulusçuluk akımı kendini güçlü bir biçimde duyurmuştur. Ulusçuluğa tüm öğelerini bir araya getiren bir tanım vermek oldukça zordur. Ancak mutlaka bir tanım vermek gerekirse şu söylenebilir. Ulusçuluk, yönetimsel bir birime sahip olmak isteyen herhangi bir coğrafi grubun bağımsız tek bir devlet kurma hakkıdır. Dolayısıyla bir ulusun sınıftan farklı olarak ekonomik olmayan bir tanımı vardır. Bir dayanışma duygusuna sahip coğrafi bir gruptur. Bu dayanışma duygusu ortak bir dilden, ortak geçmişten, ortak kültürden ya da ortak çıkar ve tehlikeden doğmuş olabilir. Ancak bu dayanışma duygusu ulus varlığının temelidir. Süreklilik ve değişiklik getiren güçlerin çatışması, 1830 devrimlerinden sonra Avrupa'da yeni bir dizi ayaklanmalara yol açtı. Liberal akım 1848 ayaklanmaları içinde kendisini duyurmuşsa da, İtalya'da, Almanya'da, Avusturya'da ve Macaristan'daki ayaklanmalar, yabancı yönetime ve Avusturya Başkanı Metternich'in sindirme politikasına karşı ulusçu nitelikte hareketlerdi. İsviçre, Belçika, İngiltere ve Fransa'da ise orta sınıf hükümetlerinin yetersizliğine karşı toplumsal ve demokratik reformlar biçiminde ortaya çıktı. Hatta başarısı kısa süreli de olsa, Fransa'da 1848 devriminin 1830'dakinden çok daha belirgin bir biçimde büyük 1789 devriminin ilkelerini sağlamlaştırdığını söylemek olanaklıdır. 1848 yılı şu olguyu açık bir biçimde gözler önüne serdi. Bilinçli toplumların kendi geleceklerini kendilerinin saptaması anlamındaki ulusçuluk, Avrupa sahnesindeki en etkili güçtür. Ayrıca ulusçuluk bu yönüyle liberalizmin mantıksal bir sonucu olmuş, onunla at başı beraber gitmiştir. Liberal düşünceye göre kendileri özgür ve başka ulusların da özgürlüğüne saygılı olan tüm uluslar, kendi ulusal değer ve refahlarını geliştirmek durumundadırlar. İşte bu milliyeti güç, ulusun çeşitli bölümlerini birbirinden ayrı tutan hükümetleri, kapsamlı ulus devletin kurulabilmesi için yıkacak, Prusya'nın Cermen Konfederasyonu'nu yıkıp Alman ulusal birliğini kurmasında olduğu gibi. Ya da kapsamlı hanedanlık devletlerini, daha küçük ve dar ulus devletlerinin kurulması yolunda zorlayacaktır. Macaristan'ın Avusturya İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını alma mücadelesinde olduğu gibi. Kökeni ve niteliği ne olursa olsun, 1848 yılında tüm Avrupa'yı düzenden hoşnutsuzluğun alevi kapladı. 1848 ayaklanmalarının Avrupa çapında en önemli siyasal başarısı, Metternich'in ve onun simgelediği eski düzenin alaşağı edilmesidir. Doğu Avrupa açısından önemli ekonomik ve toplumsal sonucu ise feodalizmin büyük ölçüde ortadan kaldırılmasıdır. B. Alman ulusçuluğu. Fransa'daki 1848 devrim hareketi en çok liberalizmden etkilenmişti. Cermen Konfederasyonu'nda ise ulusal birliğin kurulması yolunda oldu. İleride açıklanacağı gibi, endüstrileşmenin sonucu olarak beliren yeni sınıfların ulusal birlik özlemi yanında, milliyetçilik de Alman ulusunun benliğini bulmasında önemli bir unsur olmuştur. Her şeyden önce Alman ulusal birliğini gerçekleştirecek olan Prusya'da ordu, tek bir Almanya özlemini duyuyor ve Fransızlardan nefret ediyordu. Çok sayıda küçük devletten oluşan konfederasyon sürekli olarak Fransız etkisinde kalmış, Prusya ise Napolyon'un işgaline karşı koyamamıştı. Her Alman yurtseverinin aklında ağır gelecek bir Fransız işgaline karşı konacaksa, bunu tek birleşmiş bir Almanya'nın başarabileceği düşüncesi ve her ulusçulukta olduğu gibi bir de ülküsü vardı. Almanları Fransızların düşük törel değerlerinden kurtarmak ve onlara yeni bir görev bilinci vermek. Böylece Prusya, Avrupa'nın tutucu güçlerine göre devrimci bir tehlike olarak belirmeye başlayan ulusçuluk akımının bayraktarlığını yapmaya başladı. Almanya'da ulusçuluk, Napolyon sistemini zorla evrenselleştirme çabalarına karşı bir tepki olarak doğdu. Avrupa'da tek devlet, tek ordu, tek ekonomik sistem, tek hukuk kurumu, yani bir bakıma Avrupa Birliği'ne karşı bir protestoydu. Uluslararası sistem temelde Fransız etkisinde olduğuna göre, Almanların hareketi Fransa karşıtı, Napolyon da bir otokrat olduğuna göre otokrasi karşıtı nitelik kazandı. Tutucu olan Alman ulusçuları, kendi özel kurumlarının geleneklerinin, tarihi gelişmelerinin değerini vurguluyor, Napolyon sisteminin bunları unutturacağından korkuyorlardı. Öteki Alman ulusçuları ise, ulusun kendi geleceğini kendinin tayin etme hakkının, hükümete daha çok katılma, temsili kuruluşlar ve özgürlüğün savunuculuğunu yapıyorlardı. Dolayısıyla hem tutuculuk ve hem de liberalizm bir arada Napolyon'u yıkmış ve Avrupa'nın gelecek tarihini biçimlendirmiştir. Almanlar yalnız Napolyon'un yönetimine değil, aynı zamanda Fransız kültürünün 100 yıllık üstünlüğüne de isyan ettiler. Fransız devrimi ve Napolyon yılları Almanya'da görünmemiş bir kültürel uyanma dönemiydi. Beethoven, Goethe, Schiller, Kant, Fichte, Hegel ve bu büyük isimler gibi niceleri, romantizm dediğimiz akımı yaratmışlardı. Tüm akıl çağının kuru soyutlamalarına karşı çıkıyorlardı. Ama Alman düşüncesinin belli başlı özellikleri geniş anlamdaki ulusçulukla bağlantılı olarak gelişti. Çünkü romantizm akıldan çok deha ve duyguyu insan grupları arasında benzerliklerden çok farklılıkları vurgulamaktaydı. Böylece 1800'lerden sonra güçlü bir biçimde ortaya çıkan Alman ulusal uyanışı temelde Napolyon ve Fransızlara karşı gelişti. Fransızlar ulusal birliğe sahipti ve 18. yüzyıl uygarlığının temsilcisiydi. Dolayısıyla Almanlar da ulusal birliklerini kurmalı ve kendi ulusal değerlerini egemen kılmalıydı. Yani tüm 19. yüzyıl boyunca ulusal birlik ve ulusal büyüklük hemen hemen her Alman'ın tutkusu biçimine dönüşmüşse, bunun nedeni belki de her ikisine de sahip olmamasıydı. Fichte ortadan kaldırılamayacak bir Alman ruhu, ayrı ve doğuştan gelen bir Alman ulusal karakteri olduğunu söylüyordu. Bu ulusal karakter ise dış ve özellikle Fransız etkisinden mutlaka kurtarılmalıydı ve öteki halklarınkinden çok daha soyluydu. 20. yüzyılda Hitler'in Almanya'da çıkması ve Almanların çoğunu peşinden sürüklemesi, 19. yüzyıldaki bu temel toplumsal doku ve ruh bilindikten sonra çok şaşırtıcı olmasa gerek. Ancak Alman ulusçularının Alman ulusal birliğini kurma yolunda 1848 yılındaki çabaları Avusturya'nın ağır basması sonucu başarılı olamadı. Prusya bunu koşulların daha uygun olduğu 20 yıl sonra gerçekleştirecektir. C. Öteki ayaklanmalar. Metternich'in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da 1848 devrim girişimlerinden payını almıştır. Çok uluslu bir imparatorluk olan devlette Macarlar ulusal bağımsızlık için ayaklanmışlardır. Viyana'da halk, anayasa ve özgürlük isteği ile Metternich'e karşı harekete geçmiştir. Bu baskılar karşısında 18. yüzyıldaki yönetim anlayışının 19. yüzyıldaki etkin temsilcisi Metternich, bir daha Viyana'ya dönmemek üzere İngiltere'ye kaçacaktır. Ancak 1848 yılının sonunda imparator ilan edilen ve 1. Dünya Savaşı'na kadar iktidarını koruyacak olan Fransız Joseph, Metternich okulunun temsilcisi olarak hem Macaristan'ın bağımsızlık hareketini hem de büyük ölçüde Rusya'nın yardımı ile ve kanlı bir biçimde ezecek hem de halkın anayasa ve özgürlük isteklerine kulağını tıkayacaktır. 1848 devrimi İtalyan Yarımadası'nda da bir ulusal birlik hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaçla İtalya'nın çeşitli yerlerinde gizli dernekler kurulmuştur. Bunlar arasında İtalyan milliyetçisi Mazzi'nin önderliğini yaptığı Cambonari Derneği en tanınmış olanıdır. Bu derneklerin ortak amacı tıpkı Almanya'da olduğu gibi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun İtalyan Yarımadası'ndan çıkarılması ve Yarımada'nın bir birliğe kavuşmasıydı. Bu uğurda İtalyan Yarımadası'nın en güçlü devleti Piemonte'nin Sardunya, iki girişimi başarısız oldu. Görüleceği gibi 1848 devrimler yılı İtalyan, Fransa, Avusturya ve Prusya'da radikal hareketlerin bastırılması ile sonuçlandı. Böylece ulusçu ve demokratik özlemler ileride tekrar canlanmak üzere kısa süreli bir başarısızlığa uğradılar. 19. yüzyılın en etkin ve en devrimci güçlerinden olan ulusçuluk ilkesinin bu yüzyılların sonlarına doğru Avrupa'da yozlaştığı ve özgün niteliğini yitirdiği görülür. Çünkü zamanın ulusçu düşünürleri giderek uluslar arasındaki farklılıkları abartmışlar ve farklılıkların nedenini çevre ve eğitimden çok doğuşla açıklamaya çalışmışlardır. Böylece ırkçı düşünceden de kök alan ulusçuluk ilkesi giderek ve çok yalın bir anlatımla şu anlayışa varmıştır. Her ulus doğuştan hakkı olan isteklerini gerçekleştirmede özgür olmalı ve bu konuda hiçbir sınır tanımamalıdır. Bu yeni anlayış ulusçuluğun sömürgecilik ve emperyalizme dönüşmesinde önemli bir unsur olmuştur. Liberalizm ve ulusçuluk gibi sosyalist düşünce de çıkış noktasını 1789 Fransız devriminden almıştır. Nasıl liberaller özgürlük düşüncesine demokratlar eşitlik ülküsüne önem vermişlerse, sosyalistler de başlangıçta kardeşlik ilkesine bağlanmışlardır. İlk sosyalist düşünürlere göre insanlar doğuştan iyidirler. Yoksulluk ve yapay toplumsal eşitsizlikler olmasa birbirlerine kardeşçe davranacaklardır. Güdüsel olarak rekabetten çok işbirliğine eğilimlidirler. Ancak sosyalizm Louis Blanc gibi devlet sosyalistlerinin ve Karl Marx gibi ekonomik kuramcıların çabaları ile değişime uğramış, Avrupa'nın giderek endüstrileşen devletlerinin ekonomik sorunlarına yanıt verebilecek bir akım haline gelmiştir. Ancak sosyalizm 19. yüzyılda liberalizm ve milliyetçilik kadar etkili bir güç olamamıştır. K. Genel değerlendirme. Viyana'da Metternich'in devrilmesi, Bastil'in ele geçirilmesi kadar önemli bir olaydır. 1789'da Bastil garnizonsuz eski bir kaleydi. 1848'de Metternich ise zayıf ve destekçisi olmayan bir adamdı. Ama her ikisi de eski düzenin simgeleriydiler. İkisi de gidince beraberlerinde eski düzeni de götürdüler. Tam olarak gerçekleşmeleri biraz zamanda alsa Bastil'de liberalizm, Viyana'da ulusçuluk başarı kazandı. Başka bir anlatımla Monarşinin yurttaşlar üzerindeki otoritesi 14 Temmuz 1989'da tanrısal temelini yitirdi. İnsan hakları Paris sokaklarında zafer kazandı. Ulusların hakkı ise Viyana sokaklarında kazanılacaktır. Her iki olayda temelini Tanrı'dan alan geleneksel hükümetin sonu oldu. Artık halk ya onların onayıyla ya da zorla yönetilecekti. Bundan sonraki 130 yıllık Avrupa tarihi bir bakıma bu iki yöntem arasında gidiş gelişlerin tarihidir. Siyasal devrimler döneminin yani Amerikan ve Fransız devrimlerinin uzun vadeli etkilerini toplu olarak ve kısa bir biçimde göstermek gerekirse şunlar söylenebilir. 1. Amerika ve Fransa'daki devrim ekonomik, toplumsal ve siyasal yönleriyle önce Avrupa'da sonra giderek tüm dünyada genel bir karışıklık yaratan dirik ve patlayıcı güçleri açığa çıkardı. Bu ise globalleşme sürecini hızlandırdı. 2. Amerika ve Fransa'daki devrim, bireyin bilinçli bir biçimde siyasal geleceğini değiştirebileceğini kanıtlayarak geleneksel hükümetin temellerini sarstı. Siyasal ilişkiden Tanrı yerine birey sorumlu olunca, yöneticiler egemenliklerini sorgusuz sualsiz kabul ettirme durumundan çıktılar. Tam aksine, yeni yeni ilkeler, programlar ve çeşitli vaatlerle kendilerini halka kabul ettirmek zorunluluğunu duydular. Yönetenler ve yönetilenler arasındaki bu yeni bünyesel bağ, Amerikan ve Fransız devrimlerinin gerçek gizidir. D. Osmanlı Rönesansı ve Batı Avrupa ile gelişen diplomasi. Avrupa sahnesinde tüm bu gelişmeler olurken, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'nın en güçlü devleti olan Osmanlılar, 17. yüzyıl boyunca duraklama dönemine girmiş ve gerilemenin de görünmez tohumları atılmıştı. 18. yüzyıl genel hatlarıyla bu görünmez tohumların kaktüs bitkisi vermeye başladığı gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilebilirse de, göreli barış sürelerinin de etkisiyle Osmanlılarda ilginç bir uyanışın ortaya çıktığı gözlemlenir. Devletin temel kurumlarında hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmamış olmakla birlikte bu uyanış iki noktadan önemlidir. Bir kere 18. yüzyıldaki yenilikler, 19. yüzyılda gerçekleştirilecek olan reformların bir bakıma çıkış noktası olmuş, gerilemenin nedenlerine laik bir bakış açısı getirmiştir. Bozuklukların tümünü din kurumunda arayan Arap-İslam kültür çevresinin aksine, Türk-İslam kültürünün hiç olmazsa başka alanlarda da reform gereği duyması, 19. yüzyıl Osmanlı yöneticilerinin bu yöndeki çabalarına 100 yıl öncesinden iyi bir örnek oluşturacaktır. İkinci olarak bu Osmanlı Rönesansı Osmanlıların gerilemesini durdurabilecek en son fırsat olarak ortaya çıkmıştır. Henüz büyük toprak parçalarını ve uluslararası alandaki prestijini tam yitirmeden 18. yüzyılın başlarındaki bu uyanış sürdürülebilseydi Osmanlı Devleti 19. yüzyıla bu yüzyılın sıkıntılı güç iç ve dış koşullarına da hazırlıklı bir biçimde girebilirdi. Ama ne olursa olsun sürdürülmemesinin nedenleri 19. yüzyılın Osmanlı monarklarına, bazı Osmanlı kurumlarının kaldırılması ve bazı sorunlara da laik bir yaklaşımın gerektiğini göstermiştir. Kısaca 19. yüzyıl reform hareketlerinin temeli 18. yüzyılın özellikle ilk yarısındaki uyanış çabasında yatar. 1. Osmanlı diplomasisinde gelişmeler. 18. yüzyılın başında Osmanlı Devleti Batı ile rahat bir ilişkiler bütünü içinde bulunuyordu. Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasından 6 ay sonra onaylanması büyük ve gösterişli seremonilerle olmuştu. Bu onay dostça ilişkilere yol açmış ve bir yanda Bab-ı Ali, Osmanlı Sadrazamı'nın ikamet ettiği ve ofisinin bulunduğu binalar topluluğuna verilen addır. Geniş anlamda Osmanlı hükümeti anlamına gelir. İle öte yanda Avrupa devletleri arasında eskisine göre daha sürekli diplomatik temsilcilerin teatisiyle sonuçlanmıştır. Bu tarihe kadar belirli vesilelerle ve ancak kısa sürelerle Avrupa başkentlerinde bulunan Osmanlı diplomatları şimdi daha uzun süreler Avrupa'da bulunuyor, Batı uygarlığını daha yakından tanıyor ve Batı'nın yalnız kültür yaşamını değil aynı zamanda hükümet sistemini de öğreniyorlardı. Örneğin Avusturya'ya yeni Osmanlı elçisi olan İbrahim Paşa, Viyana kuşatmasında bulunmuş değerli bir devlet adamıydı. Şimdi Viyana'ya son derece değerli armağanlarla bir diplomat olarak giriyordu. İstanbul'da ise Avusturya elçisi sultan huzuruna dahil edilmeden önce şerefine verilen yemekte
Kendisine boğazda yakalanmış balık kızartması sunulmuştu. Bu öteki elçilerin çoğuna layık görülmeyen bir yemekti. İngiltere'nin yeni elçisi Sir Robert Sutton, daha önce Karlofça Barışı'nın yazılmasında yardımda bulunmuştu. Bu hizmetinden dolayı Sultan tarafından çok sıcak bir biçimde karşılandı. Buna karşılık Karlofça'yı imzalamayan, onun yerine 2 yıllık bırakışmaya yanaşan ve bunun yenilenmesi için bir savaş gemisi içinde İstanbul'a gelen Rus elçisine karşı aynı dostça duygulardan söz edilemez. Ancak uzun görüşmeler sonunda Rusya'da öteki büyük Avrupa devletleri gibi İstanbul'da sürekli büyükelçi bulundurma hakkını elde etmiştir. Bu gelişmelerden de görüleceği gibi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleriyle ilişkilerinde bir silah olarak savaşın yerini diplomasi almaya başlamıştır. 4. kaset, 2. yüzyılın sonu.